Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. İran şahlarından biri yazdığı saçma sapan şiirleri ikide bir de dal kavuklarını okurmuş. Adamcağızları harap edermiş. Bir gün yine fevkalade bir eser olduğunu zannettiği bir şiirini meşhur şair Kani'ye göstermiş, onun mütalasını sormuş. Şair Kani tok sözlüymüş, dal kavukluğu da sevmezmiş. Sözünü esirgememiş. Pervasızca hakikati İran Şahı'nın yüzüne vurmuş. Şahım demiş, bu şiirde ne vezin var, ne kafiye var, ne de mana var demiş. İran Şahı bu. Bu cevaptan fevkalade hiddetlenmiş. Vay küstah vay demiş. Bir hayvan da ancak böyle cevap verir. Atın bu herifi ahıra diye bağırmış. Neyse Kani'yi şahın huzurundan toparlamışlar, götürmüşler, ahıra kapatmışlar. Uzun zaman orada bırakmışlar. Bir bayram günü şahın yakınları şairin çektiği ızdıraptan uslandığına ve bir daha böyle huzurda küstahlıkta bulunmayacağına dair teminat vermişler. Bunun üzerine şahın da zaten hiddeti geçmiş, yumuşamış, Kani'yi huzuruna çağırmış. Bir hiddetli zamanına rast geldi de seni uzun müddet hapsettim demiş. Neyse demiş, ümit ederim ki demiş, artık aklını başına almışsındır. Sen demiş, ahırda vakit geçirirken ben de şiirdeki istidadımı, kabiliyetimi bir kat daha geliştirdim demiş. Bak sana demiş, yeni ve en güzel şiirlerimden birini vereyim de okuduktan sonra bana fikrini söyle demiş. Şair Kani hürmetle eğilmiş, şahın şiirini almış, okumuş, kağıdı tekrar kendisine iade etmiş. Şahım demiş, ben kulunuz, ahıra gidiyorum. Arslan'ın bir yağmurlu ve fırtınalı bir havada yola çıkmış sevgili dinleyiciler. Biraz sonra fırtınadan perişan bir hale gelmiş bir maymunla bir eşek ve bir de tilkiye rast gelmiş. Onlara demiş ki, gelin demiş, şu fırtına geçinceye kadar sizi inimde misafir edeyim demiş. Neyse her üç hayvan aslana teşekkür etmişler, beraberce onun inine girmişler. Biraz sonra demiş arslan eşeğe dönmüş. Malum ya demiş, ben karnımı etle doyururum demiş. Burada biriken kemiklerden demiş, çok fena, ağır bir koku peydah olmuş demiş. Bunu siz de duyuyorsunuz değil mi demiş. Eşek evet demiş. Evet aslan baba demiş. Hakikaten demiş, pek fena bir koku var demiş. Burada demiş, sen nasıl oturuyorsun ben hayret ediyorum demiş. Arslan, seni demiş buraya tufan gibi bir yağmurdan kurtararak getirdim demiş. Benim demiş bu iyiliğime mukabil demiş, sen nankörlük ediyorsun, yüzüme karşı evimi mi götürüyorsun demiş, bir pençe eşeğin karnını deşmiş. Sonra maymuna dönmüş. Sen demiş ne dersin demiş bu işe arkadaş demiş. Aman efendim demiş, buradaki koku demiş o kadar güzel, o kadar nefis ki demiş, gül bahçeleri halt etsin demiş. Arslan kızmış. Bu sefer de seni demiş 200'lü kerata demiş. Maymunu da parçalayıvermiş. Dönmüş tilkiye. Senin fikrin ne demiş? Söyle bakalım demiş. Tilki bu. Vallahi aslan baba demiş. Ben senelerden beri müzmin ve ağır bir nezleden muzdaribim. Benim demiş burnum katiyen koku almaz. Şehrinin birisi bir köye gitmiş sevgili dinleyiciler. Ama jiletini trende unutmuş, mecburen gidecek, köy berberinde tıraş olacak. Mecbur kalmış. Neyse berber müşterisini iskemleye oturtmuş, meydandaki iskemleye, kahvenin önünde. Boynuna da kirli bir bez sarmış. Sonra sabunu eline almış, sabuna tükürerek adamın suratına sürmeye hazırlanmış. Şehirli berberin eline vurmuş. Sen ne halt ediyorsun demiş ya, Kerbela'da mısın demiş. Sabuna demiş tükürülür mü demiş, bu ne pislik demiş. Berber demiş ne kızıyorsun demiş, ne oldu demiş, ve kabahat mi ettik demiş. Biz seni misafirsin diye itibar ettik demiş. Adam ya peki demiş, acaba itibar etmeseydin ne olacaktı demiş. Ne olacaktı demiş, suratına tüküreceğim, zabuğu öyle çalacağım. Evet, David hasta yatağında son nefesini vermek üzere. Bütün aile başucunda toplanmışlar. Hasta sormuş, Mişon nerede demiş başında duranlara. Mişon oğlum baban çağırıyor demişler. Neyse çocuk yerinden kalkmış, babasına kendini göstermiş. Babası gözünü açıp kapayarak gördüğünü belirtmiş. Biraz sonra yine halsiz, Yako nerede demiş. Yako bak demişler, dayın çağırıyor demişler. Neyse Yako da gelmiş, görünmüş hastaya. Az sonra İzak nerede demiş. İzak koş demişler, amcan çağırıyor. Neyse İzak da hastanın başucunda görünmüş. Bu sefer hasta David güçlükle sormuş. Hep çocuklar buralarda mı demiş. Evet hiç üzülme demişler, hepsi burada. Bunun üzerine birden yataktan fırlamış hasta. Peki demiş, dükkanda kim kaldı be? Sevgili dinleyiciler, İskoçyalıların tütün çiğnemeleri meşhurdur. Onlar sigaradan çok tütün çiğnemeye meraklıdırlar. Bunun böyle adam akıllı tiryakileri vardı. Böyle ağızlarını açarlar, ağızlarını bir tarafında cak cak cak. Neyse, sağır bir kadın trende gidiyormuş. Karşısına da tütün çiğneyen bir İskoçyalı oturmuş. Bir müddet geçmiş, kadın İskoçyalı'ya demiş ki, affedersin oğlum demiş, ben biraz ağır işitirim demiş. Söylediklerini demiş, hiç duyamıyorum. Biraz daha hızlı söyler misin demiş. Uzun boylu ve kısa boylu iki arkadaş varmış. Uzun boylu kısa boyluya nasılsın demiş. Kısa boylu demiş ki, birader demiş, halimi hiç sorma demiş. Gırtlağıma kadar borç içindeyim demiş. Uzun boylu ona demiş ki, aman kardeşim, şükret ki boyun kısa demiş. Ya benim gibi uzun boylu olsaydın ne yapardın? Sevgili dinleyiciler, dünya milletlerinden bir tanesi var ki hemen herkes tarafından bilinir ve ilgi çeker. Bunlar kuzeyin savaşçı halkıdır, Vikingler. Boynuzlu başlıklarıyla, sakalları birbirine karışmış iri yapılarıyla, üzerlerinde deriden elbiseler, ellerinde baltalar efendim, kendilerine mahsus gemiler böyle ortası genişleyen ahşaptan başında kuru kafalar efendim, sertliğin, haşinliğin sembolü, hatta vahşetin sembolü. Hemen herkesin çocukluğunda Vikinglerle ilgili muhakkak dinlediği hikayeler, çizgi romanlar, çizgi filmler vardır. Bu kuzeyin savaşçı ırkının temsilcileri Avrupa'nın birçok köşesine dağılmıştır. Hatta Amerika'ya bile onların gittiği söyleniyor. Bu arada Bizans zamanında İstanbul'un, Bizans'ın şöhretine kapılmışlar ve İstanbul'a da gelmişler ve şehri kuşatmışlar. Onlardan İstanbul'da ve Türkiye'de çok az iz kalmış, ama iz kalmış yani. Evet, Vikinglerin 9. ve 11. yüzyıllarda Avrupa kıyılarında, Akdeniz ve hatta Karadeniz'de görülmesi tarihin şaşırtıcı hadiselerinden. İskandinav Yarımadası'nı, yani bugünkü İsveç, Norveç ile Danimarka'nın küçük koylarından çıkmışlar bunlar. Ve bunlara Vikingler deniyor. Bu Kuzeyliler değişik biçimli deniz tekneleriyle çeşitli denizlere büyük bir cesaretle yayılmışlardı. Çok erken devirlerden beri sert denizlerde dolaşmasını biliyorlardı Vikingler. Önce Avrupa'nın kuzey bölgelerine hakim oldular. Teknelerini ince uzun, bindirme kaplamalı ve bütün bağlantıları ağaç çivili veya kamalı meşe ağacından yaparlardı. İki ucu da sivriydi bu teknelerin. Yalnız deriden bir yelkenleri olurdu. Daha çok kıyılarda kullandıkları tekneler tabii ki kürekliydi. Teknelerinin yukarı doğru kıvrılan baş bodoslamaları genellikle bir yılan veya ejder kafası şeklinde işlenirdi. Bu büyük kayıklarda güverte yoktu. İcabında çıkılan bir direk yelkeni taşıyordu. Manevralar arkada yanda olan bir kürekle sağlanıyordu. Kürekçiler ve içeridekiler yanlara asılan kalkanlarla korunuyorlardı ve gerektiğinde oraya bir de tente, şeyin ortasına bir de tente geriliyordu. Uzak denizlerde yollarını bulmak için bir kristali andırır bir taştan yararlanıyorlardı Vikingler. Güneş taşı diyorlardı buna. Bunlar güneş ışınlarını bularak bununla yerlerini tayin ediyorlardı. Bu sistem jetlerde kullanılan pusulanın benzeri neticeleri veriyordu. Evet, Viking gemilerinin resimleri paralarda var. Bir de nasıl yapıldıkları da bir halıda tasvir edilmiş. Ayrıca asıllarından pek çok örnek de bugüne kadar gelmiş. Bunların en tanınmışı şimdi Oslo'da, Norveç'in baş şehri Oslo'da bulunan 11. yüzyıla ait böyle zengin işlemeli, tabi kıvrımlı ağaçlardan yapılmış Oseberg gemisi. Bu 1904 yılında meydana çıkarıldı. 70 ayak uzunluğunda 15 çifte kürekli bir gemi. Bunun bir de direği var. Oseberg gemisi soylu ve yaşlı bir Viking kadını için mezar olarak gömülmüş. O sebeple günümüze kadar gelmiş. Oseberg gemisinin içinde bir yaşlı, bir de genç kadına ait iki tane iskelet var. Bu genç olanı veya kadın veya kız neyse, bu yaşlı kadının ahiret yolculuğunda gönüllü olarak ona katılan veya belki de öldürülen bir kölesi muhtemelen. Böyle tahmin ediliyor. Çünkü Vikinglerin ölen şefleriyle beraber bir kızı da kurban ettikleri öteden beri bilinmektedir. Bir de Gokstad gemisi var sevgili dinleyiciler. 1880 yılında bulundu bu gemi. Bu da bir şef mezarıdır. Tarihçilerin görüşüne göre bu İskandinav memleketlerindeki nüfus artışı onları dışarı açılmaya zorlamıştı. Vikingler ilk olarak 793 yılında İngiltere'nin doğu kıyılarında küçük Lindisfarne adasına çıktılar. Buradaki kiliseyi yaktılar. Böylece ilk defa tarih sahnesinde görüldüler. Bu sarı saçlı, kırmızı tenli ve çok iri yapılı insanların korkunç birer savaşçı oldukları artık anlaşılmıştı. Bunların bir tanrıları vardı. Thor tanrısı, gök gürültüsü tanrısı idi. İngilizce'deki Thursday, Almanca'daki Donnerstag, yani Perşembe günü, işte onun adından türemiştir sevgili dinleyiciler. Çünkü bu Thor'a Almanlar Donner diyorlardı. Bu vahşi adamlar, Vikingler, hafif kayıklarını en azgın denizlerde bile büyük bir ustalıkla kullanırlardı. Şefleri öldüğü zaman onu çeşitli eşyasıyla beraber, öldürdükleri hayvanlarla ve bir cariye ile beraber bir gemiye koyarlardı. Bu gemiyi de ya yakarlardı veya üstünü taşlar yığarak kapatırlardı. Daha aşağıdaki seviyede olanların mezarı alelade bir kayıktan ibaret olurdu. Evet, rahatça insanları kurban ederlerdi Vikingler. Bunların bir de Skald adını verdikleri şairleri vardı. Yani şiire de, edebiyata da düşkündüler. Vikingler İsveç, Norveç ve Danimarka'dan çıktılar, İngiltere, Fransa kıyılarına indiler. Bir kısmı Orkney, Shetland, Faroer, Hebrid, İzlanda ve Grönland adalarına gittiler. Hatta 986 yılında Bjarni Herjulfsson adında bir şef Amerika kıtasına ulaştı ve Newfoundland adasına vardı. Norveç ve Danimarkalı Vikingler kuzeye uzandılar. Norveç kıyılarını dolaştılar. Arhangelsk limanının koyuna kadar gittiler. Bazıları bütün İngiliz adalarının kıyılarını, Fransız, Portekiz ve İspanya'nın batı kıyılarına çıktılar. Buralara korku saldılar. Yaz aylarında dolaşan hafif gemileriyle Elbe, Ren, Sen, Loire nehirlerinden içerilere kadar girdiler. Mainz, Paris, Orleans, Toulouse şehirlerine kadar ulaştılar. Akdeniz'e geçenler İspanya ve Fransa'nın güney kıyılarını yağma ettiler. Ron Irmağı'ndan Lyon'a kadar uzandılar. Ama bunlar dönüşte Araplar tarafından yenilgiye uğratıldılar. Vikingler nehirlerden geniş ölçüde faydalanmayı başarıyorlardı sevgili dinleyiciler. İsveçli Vikingler Baltık denizinden Volga ve Dvina nehri ile Dnieper ırmaklarına girdiler. Birincisinden Volga nehrinden Hazar denizine indiler. Buradan da ta Bakü'ye kadar ulaştılar. Dnieper nehrinden inenler Karadeniz'e çıktılar. 9. ve 10. yüzyıllarda Karadeniz kıyılarına dehşet saldılar. İşte bu Vikinglere, Karadeniz'e gelen Vikinglere İsveç'in Fin dilindeki karşılığı olan Rutsi'den bozulmuş olan Roz deniliyordu. Ki Bizans kaynaklarında da bu ad rastlanıyor. İşte bu sonradan Rus adının kökü oldu. Bugünkü Rusya'ya hakim olan kabile işte bu İskandinav asıllı Vikinglerdir. Bunlara Varekli deniliyordu sevgili dinleyiciler. Hatta Kuzey Denizi'nin adına İslam coğrafyacıları mesela 17. yüzyılda Katip Çelebi bile Bahri Varenk diyordu. Yani Vareklerin denizi. Bazıları bu insanların Slav asıllı olduklarını iddia eder sevgili dinleyiciler. Bazıları da bunların Slav İskandinav karması yağmacı çeteler olduğunu ileri sürer. Fakat ciddi araştırmalar, adlarının filolojik incelenmesi, arkeolojik kalıntılar, buluntular bunların kuzeyli Vikingler olduğunu ortaya koyuyor. Baltık Denizi'ndeki Gotland Adası öteden beri Güney, Doğu ve İslam memleketleriyle ticareti merkeziydi sevgili dinleyiciler. Bu ticaret yolu Karadeniz'den Dnieper yoluyla geliyordu. İşte bu durum Vikingleri Karadeniz'e ve Hazar Denizi'ne inmeye teşvik etti. Amasralı Aziz Georgios'un hayatına dair bir yazı var. 1842 yılından önce yazılmış. Yani bin küsur senelik bir yazı. Burada Karadeniz kıyılarında bu Rozların yani Vikinglerin varlığı anlaşılıyor. İsveçli Vikingler önce Fin Körfezi kıyılarına çıkmış, buradan İlmen ve Ladoga gölleri kıyılarına yerleşmişler. Ancak 9. yüzyılda güneye, Karadeniz'e inmeye başlamışlardır. Sevgili dinleyiciler, Fransız tarihçilerinden Rambo diyor ki, Rusya'nın tarihi Vikinglerin İslam ülkesine gelişleriyle başlar. Ruslar da bunu kabul etmişler ve Novgorod'da 1862 yılında bunun 1000. yılını kutlamışlardı. Rusların en eski tarih kaynağı Nestor Kroniği'dir. Buna göre kendilerine bir düzene koymaları için Slav aşiretlerinin daveti üzerine Rurik, Sineus ve Truvoz adlı kardeşlerin başkanlığında Vikingler gelmiş ve buraya yerleşmişler. Sonra Askold ve Dir daha güneyde Kiev'de yerleşmişler. Evet, bu efsane tamamen gerçeğe uymasa bile herhalde doğru hususları var. Vikingler buradan Anadolu'nun kuzey kıyılarına akınlar yapmışlardı. İstanbul Boğazı'ndan girmişler ve İstanbul onlar Miklagard, büyük şehir diyorlardı ve burayı 4 defa kuşattılar. İlk olarak Askold 200 gemiyle 860 yılında İstanbul önlerine indi ve başarısız olarak geri döndü. Sonra onun soydaşı Rurik bunu öldürdü. Rurik'in kardeşi Oleg 907 yılında 2000 tane gemiyle bir daha İstanbul önlerine indi. 1914 yılında bu Rurik'in oğlu Igor veya Ingvar bir gemiyle bir sefer yaptı. O da felaketle sonuçlandı. Bizanslar gemileri yaktılar, esirlerini de Vikinglerin öldürdüler. Vikingler 944 yılında başka Slavlarla Türk peçeneklerinde yardımıyla bir sefer düzenlediler. Son sefer. Bu da tam başarısız oldu. Bu Igor'un veya Ingvar'ın Vikingçe ismiyle az sonra öldü. Bunun dul karısı Olga veya Helga Hristiyanlığı kabul etti. Hatta bir rivayete göre İstanbul'a gelerek Bizans İmparatoru'nun eliyle Ortodoks mezhebine girdi. Gerek eski Rus ve gerekse Bizans kaynaklarının Russi veya Roz dedikleri bu Kuzeyliler sayıları pek az olduğundan kolayca Slavların arasında eridi. Ve 11. yüzyıldan itibaren kayboldular. Nitekim Vikinglerin Fransa ve İngiltere'ye çıkanları da oralarda eridi. Sadece bazı yer atları, Fransa'da mesela Normandiya gibi hatıra kaldı onlardan. Rusya'da savaş, yağmanın yanı sıra kürk, ipek, gümüş ve esir ticareti de yaptı Vikingler. Bunların Rusya'daki hayatları 10. yüzyıl Arap seyyahı İbn Fadlan tarafından etraflı bir surette anlatıldı. Ayrıca Bizans ve Arap kaynaklarında da tamamlayıcı bilgiler var. İbn Fadlan bu heybetli yapılı sarışın adamların basit kıyafetlerini ve çok pis olduklarını yazıyor, bir de gece gündüz içki içtiklerini belirtiyor. Bir şefin ölüsünün kaldırılışını ve beraberinde bir kızın da kurban edilişini bu İbn Fadlan bütün teferruatıyla anlatıyor. Bu cenaze merasimi sırasında insanı şaşırtan şeylerin cereyan ettiğine işaret ediyor. İsveçli Vikinglerin gözüpek oluşları zaten ordularında Makedonyalılar, Orta Asyalı Türkler, Hazarlar, Franklar gibi yabancıları kullanan Bizans imparatorlarının dikkatini çekmişti. Bunların bir kısmını Varegoy adı altında hizmetlerine aldı Bizanslılar. Onları saray muhafız kuvveti olarak görevlendirdiler. 11. yüzyılda Bizanslı yazar Fisellos sağ ellerinde Romfaya denilen balta taşıyan bu saray muhafızlarından bahsediyor. Bunların bir kalkanları, bir de omuzlarına asılı geniş yüzlü düz bir kılıçları vardı. Kalkanlarını ve kılıçlarını birbirine vurarak ve kendi dillerinde naralar atarak dehşet saçarlardı. Bizanslılar bu varek kuvvetlerini savaşlarda da kullandılar. Bizans tarihinde 9 ve 10. yüzyıllarda bu vareklerin adı geçiyor. Evet, bu Vikinglerin bıraktığı tek maddi iz sevgili dinleyiciler, İstanbul'da Ayasofya Camii'nin yukarı galerisindeki korkuluğun mermeri üzerine kazınmış runik bir yazıdır. Burada sadece Halvdan adı okunabiliyor. Bu Halvdan kim bilinmiyor ama Bizans hizmetindeki Varek komutanlarından birisi olduğu zannediliyor. 150 yıl kadar önce İstanbul'daki Bizans kalıntılarını araştıran ve bunların basit krokilerini çizen bir İngiliz Kırım Hatıra Kilisesi papazı vardı, Curtis. 17 Mayıs 1870 günü Karagümrük'te bulunan bir Bizans şapeli harabesi var. 16, 17, 18. yüzyıllarda Bodon Voyvodalarının konağının kilisesiydi. Malum Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında Romanya, Bodon, Erdel, Eflak, Romanya'yı teşkil ediyor. Romanya idarecileri, voyvodaları bu Fenerli Rumlardan tayin edilirdi. İşte bunlardan birinin, bu Bodon voyvodalarından birinin konağının kilisesi eski bir Bizans şapeliymiş. Bunun harabesini bu Curtis ziyaret etmiş. Bu Curtis duvarda bir kabartma görmüş ve bu kabartmanın vareklerin baltasını tasvir ettiğini zannetmiş ve burada bulunan bir Bizans lahdini de bir varek mezarı olarak kabul etmiş. Ve bu Curtis'in bu iddialarının doğru olmadığı da iddia edilmiş. Yani bu balta tasvirinin vareklere, yani Vikinglere ait olmadığı, bu mezarın da bir Bizans lahdi olduğu, varek mezarı olmadığı da daha sonra iddia edilmiş. Ve demişler ki Curtis'in balta zannettiği bu kabartma Bizans devrine ait bir işleme parçası. Daha sonra bu bina gecekondu şekline sokuldu ve hemen hemen bugün artık ortadan tamamen kayboldu. Ülkemizdeki bir Viking izi de İstanbul'dan uzaklarda, Trabzon'da bir manastır kilisesi olarak çok daha sonra yapılan Ayasofya'nın doğu tarafının dış yüzündedir. Burada taşlara işlenmiş pek çok gemi resmi vardır sevgili dinleyiciler. Bunlar arasında tipik bir Viking gemisi de var. Bu gemilerin Karadeniz'de daha uzun süre kullanıldığına bir delil ve bu aynı zamanda Vikinglerin ülkemizdeki nadir izlerinden de bir tanesidir. Sevgili dinleyiciler, bu haftada Çınaraltı programının sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmak ümidiyle hepinize hoşça kalın diyoruz.
Çınaraltı.